Ayrım 11.
Sayfa 126. 1980'li yıllardaki serbestleşme sürecine kadar dolaysız dış yatırımlar ciddi kısıtlamaları tabiydi. Ülkelerin çoğunu hizmetler kesiminde birçoğu imalat sanayinin bazı kesimlerinde yatırımları dış sermayeye kapalı tutuyor, bazen yerli sermaye ile ortaklık koşulu getiriliyor, bazen ancak yeni teknoloji getirene kapılar açılıyordu. Yani bu yatırımlara geniş özgürlük tanınmıyordu. 1980'deki özgürleşme sürecinde koşullar en az düzeye indirildi. Üretim kesimi, hisse payı ve bunun gibi biçimdeki kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. ÇUŞ'nin dolaysız yatırımları çoğunlukla makine, donanım, gayrimaddi haklar, teknik bilgi biçiminde oluyor, parasal sermaye biçiminde değil. Çoğu zaman yerli bankalar gereken krediyi sağlayabiliyor. Bunların kendi ülkeleri dışında yatırım yapmalarının çeşitli nedenleri var. Bir kere emek yoğun mallar ya da bir nihai malın emek yoğun parçaları için ücretlerin daha düşük, sosyal giderlerin daha az ve işçi haklarının daha kısıtlı fakat işçilerin beceri düzeyinin yüksek olduğu ülkeleri tercih ediyorlar. Bu olgu firma içi ticaret yoluyla GOÜ'nün 1970'li yıllardan itibaren büyük çaplı mamul ihracatçısı olmalarına yol açtı. İstihdamı belirtilen özelliklere sahip GOÜ'ye kayması ise merkezde sanayinin yer değiştirmesi diye anıldı. Ancak mikroelektronik devrimin sanayi üretimde emek payını giderek azaltması bu nedenle GOÜ'ye yapılan dolaysız yatırımları göreli azalttı. İkincisi 1980'li yıllarda yükselen doğayı koruma akımının getirdiği yükler. Doğayı çok kirleten sanayiler başta kimya sanayi bu konuda yasal kısıtlaması olmayan ya da az olan GOÜ'ye taşınmaya başladı. Merkezde yasal düzenleme yüksek maliyet getirirken çevrede bunun zayıf olması böylece dolaysız yatırımların niteliğini 1980'li yıllardan sonra iyice değiştirdi. Üçüncüsü geçmişte yüksek gümrük duvarlarını aşamayan merkez şirketleri eskiyen teknolojili donanımını bu korunmuş pazarları taşıyor. Böylece hem gümrük duvarını içeride üretimle aşıyor hem de eski teknolojinin getiri süresini uzatarak kar haddini yükseltebiliyordu. Dış ticarette serbestleşme akımı bu olanağı önemli ölçüde kısıtladı. GOÜ'nün imalat sanayine yatırımlarını azaltan bir diğer etken oldu. 1990'lı yıllarda artık esnek üretim, düşük hatta sıfır stokta çalışma, yüksek vasıflı iş gücüyle yüksek teknolojili üretimin daha karlı olması, dolaysız imalat sanayi yatırımlarını GOÜ'den merkezin içine kaydırdı. Mikro elektronik devrimle maliyetteki payı giderek düşen iş gücü dolayısıyla çevreye yapılan yatırım uzak mesafelere taşıma giderlerini karşılayacak ölçüde maliyet tasarrufu sağlamıyordu. Nitekim imalatın dolaysız yatırımdaki payı %50'ye indi. Bu nedenle 1980 sonrası yıllarda merkezden çevreye dolaysız yatırımlarda kar marjı daha yüksek olan bankacılık, ticaret, turizm, sigortacılık gibi hizmetler öncelik almaya bu alanda daha hızlı artmaya başladı. Getirilen serbestleşme böylece merkezin yeni karlılık durumuna uygun çevre ortamını hazırladı. Şekil 2 ve tablo 9 ABD'de borsa krizi yılı olan 1987'yi izleyen yıllarda GOÜ'ye dolaysız dış yatırımların hızla arttığını ortaya koymakta. 1987'de 10 milyar dolardan 1993'te 56.3 milyar dolara 1995'te 90.3 milyar dolara fırladığını göstermekte. En büyük tutarı 53.5 milyar dolarla Uzak Doğu başta Çin, onu izleyen 17.8 milyar dolarla Latin Amerika, başta Meksika ve Arjantin almaktı. Bu artışta özelleştirmenin de önemli bir payı bulunuyor. Dünya Bankası verilerine göre özelleştirme yoluyla 1988-92 arasında GOÜ'ye 15 milyar dolar girmiş. Ancak dolaysız yatırımların en büyük kısmı merkezin içinde sanayileşmiş bilgi çağına geçmiş ekonomilerinin kendi aralarında gerçekleşmekte. Bunda pazarın satın alma gücü açısından büyüklüğü, teknolojik ve pazarlamada işbirliği, altyapı ve emek becerisinin yüksek gelişme düzeyi, riskoların düşüklüğü ön planda rol oynamakta. Tablo 6. Dünyadaki en büyük 500 özel imalat şirketinin merkez içi dağılımı 1961 ve 1991. Şirket sayısı dağılımı %. ABD 1966 61 1991 31. AT 28 34. Japonya 7 24. Diğer 4 11. Dünyadaki kişi başına en çok dış yatırım yapan ve kendisi dış yatırım alan ülke İngiltere. Ta üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye tanımlandığı 19. yüzyıldan bu yana durumu değişmemiş. Tablo 7, kişi başına yapılan hesaplara göre İngiltere'nin dolaysız yatırım yoluyla bir numaralı sermaye ihracatçısı ve ithalatçısı olduğunu, ABD'nin ikinci sırada yer aldığını gösteriyor. Tabii hesap kişi başına değil de toplam tutar itibariyle yapılırsa birincilik ABD'de oluyor. İngiltere'nin öncülüğüne iki iç sorunu neden gösterilebilir? Bir kere büyüme hızı 1990'lı yılların ikinci yarısında AB ortalamasının üstüne çıkmış olsa da uzun yıllar çok durgun kaldı. Aynı şekilde Demir Lady'in Margaret Thatcher ve onu izleyen siyasetçiler sendikaları çok zayıflatmış olsalar da yakın geçmişte işçi sendikalarının güçlülüğü ve ücret talebi baskıları sermayenin kar haddini içeride düşürdü, sermaye dışarı göçtü. Dışarıdan büyük sermaye girişi nedeni ise başta ABD ve Japonya, AB alanına serbest giriş olanağı elde ederek ÇUŞ'nin AB'nin gümrük duvarını aşmak istemeleri. ABD yabancı sermayeye en hoşgörülü davranan birkaç ülkeden birinin İngiltere olması. Tablo 7. Merkezde içeri ve dışarı dolaysız yatırım. K.B. dolar 1990. İlk söylenecek olan içeri gelen KB dolar, ikincisi dışarı giden KB dolar. ABD 2114, 2846, Japonya 80, 1631, İngiltere 3577, 4259, Almanya 692, 1716. Ne Almanya ne Japonya KB çok önemli tutardı dolaysız yatırım alan ülkeler tablo 7'deki rakamlara göre her ikisi de kendi sermayesine kendi topraklarında dış rakip kabulüne çok hoşgörüyle bakmıyor anlaşılan. Tablo 6 ise dünyanın en büyük 500 imalat şirketinin merkez içi dağılımını gösteriyor. Burada ABD'nin göreli payı neredeyse yarıya inerken Japonya'nın payının 3 kattan fazla artmış olması dikkati çekiyor. Ancak hizmet alanlarındaki ÇUŞ'de ABD'nin egemenliği sürüyor. ABD ile Japonya arasında önemli bir sürtüşme noktası ABD'nin Japon sermayesine kapılarını açtığı halde Japonya'nın pazarını ABD ve diğer ülkeler kaynaklı sermayeyi iyice kapalı tutması. Tablo 7 KB 80 dolar sermaye girişiyle Japonya'nın dışarı en kapalı merkez ülkesi olduğunu gösteriyor. Almanya onu izliyor. Yine de OECD ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları dolaysız yatırımlar toplamın 1/4'ünden fazla. Kalanın büyük kısmı en dinamik büyümeye sahip Uzak Doğu ile ABD'nin arka bahçesi sayılan Meksika ve Brezilya'ya gidiyor. Bu alanda en az gelişmiş en durağan ülkeler başta Afrika, Güney Asya gibi en yoksulları ise tanrısal buyruk gereği neredeyse hiçbir şey alamıyor. Nedeni kar beklentisinin düşüklüğü, rizikonun yüksekliği, kültür farklılığı ve bunun gibi. Bunlar resmi dış yardıma bağlı. Çünkü otonom sermaye hareketinin kar hesaplarına fazla bir şey vaat edemiyorlar. Dolaysız yatırımların en hızlı arttığı bölgelerden biri de Doğu Avrupa ve Orta Asya. Birinciye özelleştirme sürecinde Alman sermayesi akıyor. Uzak geçmişte olduğu gibi Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonra da Almanya'nın arka bahçesine dönüşen bu bölgede Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti öncelikli yatırım alanı Alman sermayesi için. AB'ye üye olmaları için Alman desteğinin nedeni de bu. Orta Asya ise petrol ve doğalgaz üretimine yönelik ABD sermayesini çekmekte. B. GOÜ'den dış yatırım artışı 1990'lı yıllara gelindiğinde artık Singapur, Hong Kong gibi küçük boyutlu ve kara paranın da aklandığı kent devletlerin dışına taşmıştı. İlk sırada yılda 4 milyar dolarla Çin, onu izleyerek Güney Kore ve Brezilya geliyordu 1992. Ve onları da dinamik gelişmesi olan çok sayıda yarı sanayileşmiş ülke izliyordu. Bu süreç sermaye birikimi büyüdükçe, sanayileşme ivme kazanıp düzeyi yükseldikçe küreselleşmenin kârlılığının kuralı olduğunu, merkezin en ileri düzeydeki ülkelerine özgü olmadığını gösteriyor. Ancak merkez ile çevre arasında yine de çok önemli bir fark var. Merkez net anlamda dolaysız sermaye ihracatçısı yani girenden çok dışarı çıkış var. Tablo 7 bunu açıkça gösteriyor. Merkez içi yatırımlarda rizikonun düşüklüğü, satın alma gücü yüksekliğinin sağladığı geniş pazar, mikro elektronik devrimin gerektirdiği yüksek vasıflı iş gücünün varlığı, yeni işletme teknikleri bu yatırımların karlılığını yükselttiği ölçüde ÇUŞ'nin bu pazarlara yönelmesine yol açmaktı. Ancak tümünün net ihracatçı olması, kendileri dışında kalanların net ithalatçısı olması demek bu da çevre. Gerçekten de çevre dolaysız yatırımlarda net ithalatçı. Dünya Bankası sadece tek bir GOÜ'nün Güney Kore'nin 1990'dan itibaren net ihracatçı konumuna girdiğini saptamış. 1991'de 1.3 milyar dolar tutarında net dolaysız sermaye yatırımı yapan Güney Kore'nin bir özelliği de bunların yarısının sanayileşmiş ülkelerde olması. Oysa diğer GOÜ'nün dolaysız yatırımlarının büyük kısmı, örneğin Brezilya'nınkiler de 1/4 oranında diğer GOÜ'ye gidiyor. kalıyor. Sanayileşmiş pazarlara yapılanlar sınırlı kalıyor. Şekil 2 ve tablo 9 merkezde gelişmenin ivme kazandığı 1985-1987'ye kadar çevreye akan net dolaysız yatırımların çok sınırlı kaldığını, ABD'de borsa krizi ve onu izleyen serbestleşmeden sonra artmaya başladığını, 1990'dan sonra ise dönemin başındaki tutarın 4 katına yaklaştığını gösteriyor. ABD için 1988-92 yılları geri kalan merkez içinse 1990 sonrası Büyük Depresyondan bu yana yaşanan en yoğun kriz yılları oldu. Yani dolaysız yatırımlarda küreselleşme sürecinin ivme kazanması kaynağını kısıtlamaların kalkması kadar merkezdeki durgunluktan aldı. Tabi Berlin Duvarı'nın yıkılması ve SSCB'nin dağılmasının yarattığı fırsatlar da buna eklendi. C. Dolaysız yatırımlar ülkeye makine, donanım, gayrimaddi haklar ve bunun gibi olarak girdiğinde özelleştirme ileride ele alınacaktır. Bu ithalatın karşılığında bir sermaye girişi olmuş demektir. Dolayısıyla girişleri ithalat fazlası yaratmaz. Girdikleri ülkede yatırım artışına, teknoloji transferine katkılar olabilir. Yeter ki yerli sermaye ile işbirliği yapsınlar, yerli personel kullansınlar. Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, son yıllarda Türkiye'de ayrıca ihracata katkı yaptıkları görülüyor. Bunun başlıca nedeni firma içi ticaret. İçeride üretim ve istihdam artışına katkı yaptıkları ölçüde refah düzeyi artışı, üretim ve tüketim kalıplarının değişmesi söz konusu olmakta. Ancak salt ithal ikamesi sanayilerine geldiklerinde ve girdi, aramal, yedek parça biçiminde bir ithal sızıntısı yanında kar transferi yaptıklarında net döviz çıkışı yaratırlar. Dış ticaretin serbestleştirildiği ortamda tabi salt ithal ikamesine dönük yatırımların payı azalmıştır. 1990'lı yılların ortamında hizmetler özellikle toptan ticaret, perakende ticaret alanına geldiklerinde dış ürünlere pazar açmak ve yüksek kar marjlarını dışarı transfer etmek yoluyla döviz çıkışını artırırlar. Ama dolaysız yatırımlar makine donanım olarak geldiklerinde mali piyasalarda istikrarsızlık yaratmak gibi bir sakınca taşımazlar. Özellikle sabit sermaye yatırımlarına katkı yaptıklarında ülkelerin üretim yapısının bir parçası olurlar. Ancak rizikoların çok ciddi biçimde arttığı ve karlılığın düştüğü durumlardadır ki bunların işi tasfiye edip gittiği görülür. Bunun bir örneği 1982'de borç krizi patladığında birçoğunun Latin Amerika ülkelerini terk etmeleridir. Özellikle imalat sanayine gelenlere olağan dışı durumlar hariç kalıcı diye bakılabilir. Bu bakımdan küreselleşen sermaye hareketleri içinde gittiği ülkeye katkısı açısından dolaysız yatırımlar diğerlerinden farklıdır. Böyle olmakla beraber aşağıda görüleceği gibi bunların ülkeye giren miktarı arttıkça ABD gibi dünyanın en güçlü ve en büyük sermaye stoğuna sahip bir ülkesinde bile ciddi kuşkular ortaya çıkabiliyor. Yani olay tıpkı arsenik ya da strihnin gibi. Az, tıbbi dozlarda alırsan bir ilaç, güçlendirici bir tonik ama miktarı arttıkça öldürücü bir zehre dönüşebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllardan itibaren en büyük dolaysız yatırım yapan ülke olan ABD, 1980'li yıllara kadar pek az yabancı yatırıma ev sahipliği yapmıştı. 1970'li yıllarda bunun yıllık girişi 3-5 milyar dolar tutarındaydı. Oysa 1980'den sonra başta İngiltere, Japonya ve Hollanda kaynaklı olmak üzere ABD'ye dolaysız yatırım katlandı. Tıpkı çevreye olduğu gibi 1987'den sonra patladı. Yılda ortalama 50 milyar doları aşmaya, toplam sermaye girişlerinin dörtte birini oluşturmaya başladı. Her alanda dünyada serbestleşmenin önderliğini yapan ABD'nin bu artış karşısında gösterdiği tepki çok ilginç. Çünkü günümüzde 1980'li yılların ortasından bu yana ABD artık toplam dış yabancı dolaysız sermayeye ev sahipliği yapan bir numaralı ülke durumunda. Bu tepkiyi açıklayan aşağıdaki alıntı sermayenin kar haddi düşükken davranışların çelişkili, standartların çift olma durumuna açıkça işaret ediyor. ABD ekonomisi güçlüyken ABD temelde artan yabancı mülkiyetin önemli fakat belirsiz sonuçlarından endişeliydi. Bunların başında ulusal ekonomik faaliyet üzerinde kontrolün yitirilmesi, yerleşik deyimiyle ekonomik egemenliğin yitirilmesi ve ilişkili olarak milli güvenliğe potansiyel tehdit geliyordu. Önde gelen sorun istihdam, daha doğrusu bir yabancı şirket bir ABD firmasını ele geçirdiğinde Amerikan istihdam düzeyi ve işçi ücretlerine ne olacağı. Bununla yakından ilgili ancak açıkça ortaya daha ender getirilense ABD kontrolündeki firmaların karlarına ne olacağı. Amerikalılar giderek yabancı yatırımlara karşı laissez faire politikasının içerideki refahın pahasına dışarıda yarar sağlıyor olmasından korkuyorlar. Rekabet gücü yüksek yabancı firmaların ABD faaliyetlerini mülkiyet ele geçirmesi, ABD pazarına girişin bir yolu olduğu için bunun en yakın öngörülebilir sonucu pazardaki diğer yerli ve yabancı firmaların karlarını düşürmesi. Ama yeni yabancı sermaye girişleri doğrudan rakip olmayan firmaların karlarını da etkileyebiliyor. McCall, Foreign Direct Investment in the United States, Mart 1993. ABD'deki yaklaşımı yazarın kişisel görüşünü değil yansıtan bu alıntı, kar haddinin düştüğü dönemde ABD gibi sermayenin küreselleşmesinde öncülük yapan bir ülkede bile nasıl kendi şirketlerinin karlılığını koruyabilme endişesinin baş gösterdiğini, bu arada kendi küresel politikalarıyla çelişkiye düştüğünü ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük dış yatırımcısı olan kendi şirketlerinin diğer ülkelerde yaratabileceği karlılığı düşürücü etkiler ise konu edilmiyor. Bu endişenin Japonya'nın İngiltere'den sonra ABD'de en büyük yatırım yapan ülke konumuna yükseldiği bir ortamda ifade edilmesi ise akla, acaba biraz da kültürel milliyetçilik mi yapılıyor diye bir soru getirmiyor değil ayrıca. Çevreye geldiklerinde ise kar haddini düşürmek dışında sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunların başında aynı alana oligopolis rekabet gereği yabancı yatırım yığıldığında üretim kaynaklarının kullanımında çarpılmalar olabilmesi gelmekti. Bu özellikle otomotiv kesimi için geçerli. Çevre hükümetleri bunların baskılarıyla karayolları ulaşımına ağırlık verip diğer ulaşım biçimlerini ihmal edebilmekti. Bunun en tipik örneği Türkiye ya da kolalı içkiler kaynakları kendilerini çevirirken sağlıklı beslenme için gereken gıda üretimi süt gibi ihmal edilebilmekti. Yıllık çurası gittiği çevre ülkesinin GSMS'ini aşan büyük ÇUŞ hükümetlerin büyük stratejisini alt üst edecek etkiler yaratabiliyor. Hükümetlerin ekonomi politikasındaki etkenliğini azaltıyor. 2. Kısa vadeli parasal sermaye, faiz arbitrajıyla karlılık ve mali krizler. A. Dışsal mali serbestleşme. 1. Yurt sakinlerinin dış piyasadan serbestçe borçlanması ve yurt sakini olmayanların serbestçe iç mali piyasalarda plasman yapabilmesi, yani içeri doğru her iki kaynaktan sermaye girişinde sınırlamaların denetimin kalkmasını sağlar. 2. Yurt sakinleri dışarı serbestçe sermaye transfer edip yabancı varlık kalemlerini tutabilir. Yurt sakini olmayanlar da aynı şekilde iç mali piyasalardan borçlanabilir. 3. Yurt içinde sakinler yabancı paralar üzerinden serbestçe bütün işlemleri yapabilirler. Bu 3 öğeden ilk ikisi ödemeler bilançosunun sermaye hesabı serbestleşmesinin gereğidir. Üçüncüsü ise ilk ikisiyle birlikte mali serbestleşmeyi oluşturur. 1970'li yıllarda birçok çevre ülkesinde A ile başlayan serbestleşme merkezle birlikte 1980'li yıllarda diğer ikisiyle tamamlandı. Birinci aşama 1980'li yılların başındaki borç krizinin kaynağındaki temel neden olunca bundan sonra sermaye hareketlerinin serbestleşmesinde artık uluslararası bankaların çevreye kredileri ön planda rol oynamıyor. Şimdi olay ülkelerin daha çok sermaye piyasalarında ola geliyor. Yani sermaye ihraç eden ülkeler açısından riziko artık küçük birimler arasında daha fazla dağılmış, az sayıda büyük banka üzerinde yoğunlaşmamış durumda. Tıpkı 1870'li ve 1920'li yıllarda olduğu gibi. 1980 sonrasında da parasal biçimdeki sermaye şimdi özel kamusal tahvillere, hisse senetlerine ve özelleştirilen kamu girişimlerine gidiyor. Bu biçimiyle serbestleşen sermaye akımları, kar haddinin düşmesi baskısı altında kendi yurdundan kaçan sermayeyi dışarıda daha yüksek getiri sağlayabiliyor. Gittiği ülkelerde ise özellikle sermaye piyasaları, daha doğrusu genelde mali piyasaları çok zayıf olan GOÜ'de büyük mali istikrarsızlık kaynağı olabiliyor. Spekülatif hareketlere ivme veriyor. Sık sık ithalatın ve tabii krizlerle birlikte dış borçların patlamasının nedeni olabiliyor. 1870'li yılların Osmanlı deneyimi bu tür sermaye hareketlerinin uzun vadede bazen sermaye sahibini de perişan ettiğini 1875 en iyi kanıt. B. Portfolyo, hisse, tahvil, bono yatırımları son yıllarda ivme kazanan bir olgu. Dolaysız yatırımlar gibi portfolyo yatırımları da büyük ölçüde merkezin kendi arasında. Örneğin kurumsal yatırımcıların dış piyasalara yaptıkları hisse senedi yatırımlarının 1990'lı yıllarda sadece %5 kadarı GOÜ'ye, %95'i sanayileşmiş ülke pazarlarına oluyor. Ancak birincilere net giriş olduğu halde diğerleri kendi aralarında değiş tokuş yapıyorlar daha çok. Durgunluğun yoğunlaşması merkez şirketleri arasında birleşmeleri, sermaye piyasalarında güç durumdaki şirketleri ele geçirmeyi yoğunlaştırdığı için bu akımlar 1987'den sonra hızlandı. Özelleştirme ise İngiltere ve eski Doğu Almanya ile AB adayı 3 Doğu Avrupa ülkesi ve Rusya dışında merkezde sınırlı kaldı bugüne dek. AB üyelerinin 1994'ten itibaren hızla özelleştirmeye geçecekleri konu ediliyordu. Ne var ki İngiltere'den sonra Fransa'da özelleştirmede yabancılara satılacak hisseleri %15-20 arasında sınırlıyor. Merkezde fikriyatın ABD'dekinden farklı olmadığı açık. Hatta ABD bile kendi fikriyatından farklı davranıyor Lester Trow'a göre. Trow şöyle diyor. Doğu Avrupa özelleştirirken Amerika'nın kamulaştırması bir çelişki. Bankacılık kesiminin büyük kısmı çökünce Amerikan hükümeti 200 milyar dolardan fazla özel varlık kalemini üstlendi ve kanama duruncaya kadar mülkiyetine geçirmesi beklenen özel varlık kaleminin 300 milyar doları aşması bekleniyor. Bir devlet kurumu olan The Resolution Trust şirketi Amerika'nın en büyük mülk sahibi haline geldi. Londra Borsası dünyanın bir numaralı finans merkezi. İngiltere'de 1986'daki serbestleştirme ve elektronik sisteme geçiş özellikle dış işlemleri çok artırmış. 1993'te yerli hisse senetleri işlem tutarı 564 milyar sterlinken dış işlem tutarı 580 milyar sterline çıkmış. Yani rakamlar çok büyük ve dış işlemler içeridekini aşıyor. ABD ise 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren yılda ortalama 200 milyar dolara varan toplam sermaye girişlerinde bütçe açıklarını karşılamak için Japonlara satılan hazine bonolarının büyüklüğüyle ayrılıyor. Bunun tutarı 1990'larda yılda ortalama 60 milyar dolar civarında. Bununla birlikte merkezde faiz saatleri 1990'lı yıllarda düşük kaldığı için gözde olan finansal yatırımlar, gelişen piyasalar denilen çevredeki sermaye piyasaları oldu. Rizikolar daha yüksek olsa da döviz kuru, faiz saati ayarlamasıyla getiri oranı öyle yüksek düzeylere varıyor ki inanılır gibi değil. Tabii spekülatif hareketler de bunu tamamlıyor. Ancak dolaysız yatırımlar gibi burada da yoğunlaşma belirli ve aynı bölgelerde. C. Çevreye portfolyo yatırımları 1987 öncesinde neredeyse sıfırken 1987 sonrasında patladı. Tablo 9'da görüldüğü gibi 1993'te 81.6 milyar dolara çıkmıştı. Bunun %73'ü tahvil ve bonolara ancak %27'si hisse senetlerine ait. Birincilerin çok büyük kısmı kamu borçlanmasından kaynaklanıyor. Patlayan portfolyo yatırımları 1994'e kadarki sürede temelde 5 ülke üzerinde yoğunlaşıyordu. 3'te 2'si Arjantin, Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Türkiye'ye gidiyordu. Ancak Güney Kore dışındakiler birbiri ardına krize girince Güneydoğu Asya'da bu kervana katıldı. Tablo 8'e göre 1993'te %209 gibi inanılmaz bir dolar getirisiyle başını Türkiye'nin çektiği bu listede diğer orta dereceli sanayileşmiş ülkelerde de getiri oranı ihmal edilemez yükseklikteydi. Sıkı para politikası uygulama adına bu ülkelerde kamu kesiminin Merkez Bankası'ndan borçlanması 1980'li yıllarda kısıtlandı, kamu açıkları iç borçlanma ile karşılanmaya yönetildi. Bu faiz hadlerini artırdı. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi faiz hadlerini daha da yükseltti. Nedeni şu, sermaye hareketleri serbestleştiğinde dengede bir riziko primi farkıyla reel faizler eşitlenir ülkeler arasında. Dışarıdan sermaye çekmek isteyen ülkede enflasyon varsa bu içerideki nominal faizin en az, dış reel faiz artı ülkenin ya da firmanın riziko primi artı devalüasyon beklentisini aşan bir düzeyde olmasını gerektirir. Yoksa içeriden dışarı sermaye kaçışı olur. Çevre için riziko primi çok yüksektir. Yükselen faiz hadleri karşısında kamu açıklarının ve serbestleşen ithalatla ve giren fonların yerli paraya çevrilerek yarattığı harcama genişlemesiyle dış açıkların büyümesi dışarıdan otonom sermaye çekme gereği yaratıyor. Bu kez döviz fiyatı sermaye girişleriyle düşük tutulup artış oranının içerideki yüksek nominal faizlerin çok altında kalması sağlanıyor. Böylece dış sermayenin reel getirisi yükseltiliyor. Merkezdeki reel faizleri kat kat aşan reel faizler sayesinde faiz arbitrajı içeri fon akışının kaynağı oluyor.